Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraati ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وَدَقَ اللّٰهُ الْعَل۪يُّ الْعَظ۪يمُ.
Savaş, hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Müslüman Rus genç Dmitri Kostov şöyle diyor: "Benim en büyük arzularımdan biri, hatta bir kez olsun diye Şeyh İbrahim Zekzaki'yi ziyaret etmektir. Şeyh Zekzaki'nin ulaştığı neticeye ulaşmak için ne yapmak gerektiğini bilmeyi çok merak ediyorum. Şeyh Zekzaki Nijerya'da 20 milyon insanı Şii mezhebine davet etti. Maalesef bu büyük şahsiyet ve onun gibi diğer büyük şahsiyetler çok mazlum oluyor."
Dmitri Kostov Rusya'da yeni Müslüman olan bir gençtir. Kostov'un konuşmasından mütalaa ve düşünce ehli biri oldu ve her sözü kolay kolay kabul etmediği çok rahat anlaşılır. Rusya'da Ortodoks Kilisesi en çok izleyeni olan kilisedir ve bu genç Rus da eskiden bu dine inanıyordu. Ancak Kostov eski inancında bazı çelişkilerle karşılaştı. Kostov bunun üzerine başka dinleri araştırmaya başladı fakat bu dinlerde de bazı çelişkileri ve tarifatı fark etti.
Kostov ilginç bir harekette dinleri köklü bir şekilde sınıflandırarak her biri hakkında yargıda bulunuyor. Yeni genç Rus Müslüman şöyle diyor: "Ben tanıdığım dinleri iki gruba ayırdım. Birinci grup sadece bir tek Allah'a inanan dinlerden ve ikinci grup ise birkaç tanrıya inanan dinlerden oluşuyor. Ben bu iki grubun hangisinin İnancının doğru olabileceği üzerinde çok düşündüm ve sadece bir tek Allah'a inanan dinlerin doğru söylediği sonucuna vardım. Zira çok tanrılı dinlerde tanrılar çok muhtaç görünüyor. Bu tanrılar yemek yiyor ve hatta birbiriyle savaşıyor. Dolayısıyla onlar kesinlikle ideal bir dünyayı yaratamazdı. Biz insanlar grup çalışması yaptığımızda birbirimizle anlaşmazlıklarımız oluyor. Çok tanrılı dinlerin tanrıları da böyle ve sürekli olarak anlaşmazlık yaşıyor ve muhtaç konumda görünüyor. Oysa yaratanın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve her şeyden bağımsızdır. Dolayısıyla gerçek şu ki Tanrı bir ve yeganedir."
Aslında Dmitri Kostov'un bu istidlali Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 22. ayetinde de şu şekilde yer alıyor: "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir."
Dmitri Kostov'un İslam diniyle tanışması okulda Müslüman arkadaşları üzerinden oldu. Dmitri arkadaşlarıyla konuşuyor ve Vahhabi olan bir arkadaşı ona bu tarikatın birkaç kitabını veriyor. Kostov bu kitapları okuyor fakat bir türlü ikna olamıyor. Dmitri bu kitapların yanlış şeylerle dolu olduğunu şöyle anlatıyor: "O sırada ben bu kitapların hepsini okudum ama bu kitapların Vahhabilere ait olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplarda yazılan bazı şeyler akla uygun değildi veya külliyen yalandı. Örneğin Allah'ın Mucizeleri adlı kitapta mucize olarak adlandırılan bazı resimler vardı. Örneğin arılar uçarken veya bulutlar Allah kelimesi şeklini çizmişti. Ancak bunlar benim açımdan mucize olarak kabul edilebilecek şeyler değildi. Zira bunlar normal olmayan şeyler telakki edilmektedir."
Gerçekte İslam dinini tebliğ etme işi oldukça zarif ve ince bir iştir. Bunu yaparken yanlış ve hurafelere dayalı bilgi sunmak, gayrimüslimlerin İslam dinini seçmelerine yardımcı olamayacağı gibi, hatta onları mantık, akıl ve bilinçlenme dini olan İslam dinine karşı kötümser yapabilir. Nitekim Dimitri Kostov da Vahabilerin sapkın kitaplarını okuyunca İslam dinine yönelik ilgisi azaldı.
Tahran Radyosu.
Ancak Dimitri bu kez İslam dinini tanımak için bu dinin en muteber kitabı yani Kur'an-ı Kerim'e başvuruyor ve bu kez bu semavi dinin muazzam öğretileriyle tanışarak birçok sorusunun cevabını bu kitapta buluyor. O sıralarda biri de ona İncil'de Hazreti Muhammed'in bisetini müjdeleyen bir cümlesini anlatıyor. Her vahiy kapalı bir kitap gibidir. Eğer okuma yazma bilen insana onu oku derseniz okuyamam zira kitap kapalı diye cevap verir. Fakat eğer okuma yazma bilmeyen insana oku derseniz yapamam zira okuma yazma bilmiyorum der.
Dimitri Kostov İncil'de bu ayeti gördükten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamber olarak seçilme macerasını hatırlıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vahiy meleği Cebrail kendisine oku dediğinde yapamam demişti. Dimitri bu ayet kendisine bir fizike gibi etki yaptığını ve ondan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini belirtiyor. Böylece Kostov uzun araştırmaların ardından Müslüman oldu.
Dimitri Kostov da diğer birçok yeni Müslüman gibi ilkin ailesinin muhalefetiyle karşılaştı. Fakat istidlal ve mantıkla onları Müslüman bir evlatları olması konusunda ikna etmeyi başardı. Dimitri Müslüman olduktan sonra bazı arkadaşlarının tepkisini de şöyle anlatıyor. Bazı arkadaşlarım benim kandırıldığımı veya beynimin yıkandığını düşünüyordu. Fakat onların bu düşüncelerini yadırgadım. Zira onlar benim birçok dinin üzerinde araştırma yaptığımı biliyorlardı. Üniversitede arkadaşlarım neden Müslüman olduğumu soruyordu. Ben de onlara gerekçelerimi açıklıyordum. Onlar da bir daha soru sormazdı.
Ancak Kostov Müslüman olduktan sonra bu kez İslam talimine amel etmenin doğru yolunu bulmak için yeniden araştırmaya başladı. Kostov bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduktan sonra hangi İslami mezhep gerçek olduğunu bilmeden hiçbir mezhebi izlememeye karar verdim. Ben Ehl-i Sünnet, Sufiler ve Vahabiler hakkında araştırma yaptım. Fakat Şia hakkında hiçbir bilgiye ulaşamamıştım.
Dimitri Kostov'un ehli sünnet arkadaşları ona bir klip veriyor. Bu klipte Arabistanlı Vahhabi bir şeyh Hazreti Ali Aleyhisselam ve Şii hakkında şöyle diyor. Şiiler Ali bin Ebu Talib adında birini izliyor. Biz de Ali'yi seviyoruz. Ali ümmet arasında en cesur insandı. En bilge insandı. Çok adilli. Fakat Ebu Bekir Ali'den daha iyiydi. Ve Ali İslam peygamberi rıhlet ettikten 6 ay sonra Ebu Bekir'in yanına gitti ve şöyle dedi. Ben hükümet benim hakkımdır diye düşünüyordum ama yanılmışım ve böylece Ebu Bekir'e biat etti.
Dimitri Kostov şöyle devam ediyor. Vahabi Şeyhi konuşmasının devamında kim Ali birinci halife olduğunu düşünüyorsa kafirdir dedi. Bu söz benim açımdan çok tuhaf ve mantıksızdı. Vahabi Şeyhi Ali'yi en bilge ve en pak insan olarak tanımlamıştı. Şimdi nasıl biri Ali'yi birinci halife bilecek olursa kafir olurmuş. Bu konu beni meraklandırdı ve bu kez Şia üzerinde araştırma yapmaya başladım. Üniversitede Şii bir arkadaştan bu mezhep hakkında hangi kitapları okuyabileceğimi sordum. O da Necur Bela ve Şia bilimi dedi. Böylece Dimitri bu kitapları ve Şia hakkında başka kitapları okuduktan sonra Şia mezhebini seçti.
Yeni Müslüman genç Dimitri Kostov, çağdaş İslami şahsiyetlerin arasında İmam Hümeyni, İmam Musa Sadr, İmam Muhammed Bakır Sadr ve Şeyh İbrahim Zekzaki'ye çok ilgi duyuyor. Kostov, İmam Hümeyni hakkında şöyle diyor: "Ben İmam Hümeyni'yi çok seviyorum ve onunla onur duyuyorum. İmam Hümeyni Allah'a tevekkül etmenin gücünü tüm dünyaya gösterdi."
Dimitri Kostov ayrıca Şehit Muhammed Bakır Sadr'ın kitaplarını da çok ilginç ve faydalı biliyor ve Nijeryalı Müslümanların lideri Şeyh Zekzaki'nin hakkında ise şöyle diyor: "Benim en büyük arzularımdan biri, hatta bir kez olsun Şeyh İbrahim Zekzaki'yi ziyaret etmektir. Şeyh Zekzaki'nin ulaştığı neticeye ulaşmak için ne yapmak gerektiğini bilmeyi çok merak ediyorum." Şeyh Zekzaki, Nijerya'da 20 milyon insanı Şia mezhebine davet etti. Maalesef bu büyük şahsiyet ve onun gibi diğer büyük şahsiyetler çok mazlum oluyor.
Dimitri Kostov, İmam Musa Sadr hakkında da şöyle diyor: "Bence İmam Musa Sadr, Şii Müslümanlar için en büyük örnektir. O hem Yüce Allah'ı olan, hem bilge ve hem Lübnan sorunlarını siyasi yollardan çözmeye çalışan bir politikacıydı."
Ancak Kostov, aktif bir Müslüman olarak Rusya'da hakiki İslam'ın tebliğ edilme imkanlarının az olmasından yakınıyor. Kostov, kitap yetersizliği, internet sitesi sayısı ve diğer Rusça yayınların azlığı bu alanda söz konusu olan sorunlardan bazıları olduğunu belirtiyor. Öte yandan sapkın Vahabi tarikatının Rusya'da faaliyetleri hakiki İslam'ı tanıtma yolunda bir başka engel olduğunu belirten Kostov, şahsen İslam'ı tanıtma alanında iyi faaliyetler yürüttüğünü de belirtiyor.
Dimitri Kostov şöyle diyor: "Ben velayeti fakihi ispat etme alanında faaliyet yürüten bir grubun üyesiyim ve Farsça ve İngilizce bazı klipleri ve filmleri ve hadisleri çeviriyoruz." Kostov, İslam'ı tebliğ etmek için tartışma ve diyaloğun yeterli olmadığını, her Müslüman insanın bizzat nefsini de tezkiye etmesi gerektiğini belirterek şöyle diyor: "Ben birçok hadisten nefsimizi tezkiye etmenin çok faydalı olduğu sonucuna vardım. Hepimiz cemaat namazına katılmalı ve halkla iyi irtibat kurmalıyız. Böylece insanlar bizim inancımızla en doğru biçimde tanışır."
Muhterem dinleyiciler, Batır insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri sohbetimizin 11. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde spor yapmanın hayatımızdaki etkisi ve önemini ele almaya çalışacağız.
Geçen bölümlerde hijyen kurallarına uymanın ve sağlıklı yemeklerle beslenmenin iyi bir yaşam sürmek için gerekli olduğunu gördük. Şimdi de spor yapmanın iyi bir hayattaki önemli rolünü ele almak istiyoruz. Önlemenin her zaman tedavi etmekten daha öncelikli olduğunu biliyoruz. Bizim hareketsizliğimiz hastalıklar ve bitkinliklere yol açabilir. O zaman sağlık ve zindelik peşinde iseniz spor yapmak ile fiziksel ve ruhsal olarak gücünüzü arttırabilirsiniz. Spor yapmak fiziksel olarak hareketli olmak demek, spor yapmak zindelik ve neşe demektir. İnsanların sağlığı ve zindeliği onların hareketliliğine bağlıdır. Spor yapıp hareketli olmak hayatın güzel olaylarından biridir. Spor yapmak ise beyinde morfin adlı bir maddenin salgılanmasına yardımcı olup bizi neşeli ve zinde tutar. Bu zindelik ve neşe bizim fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olmamızı sağlar.
Spor yapmaya egzersizlerle başlamalıyız. Spor ilgi duyduğunuzu anladığınızda ise hızınızı artırıp daha fazla aktif olabilirsiniz. Tereddütlü davranmayın. Artık ruhunuzu ve fiziğinizi sağlığı ve geliştirmesi için işe koyma zamanı. Esasında hareketlilik ve hayatın olmazsa olmazıdır. Aktif olmak, çalışmak, hareketsiz kalmamak, sağlık, neşe ve zindeliğin sırrıdır. Durgunluk ise gelişmeyi engelleyip büyük ruhsal ve fiziksel zararlara yol açan kötü bir alışkanlıktır.
Fiziksel yetersizlik ve ruhsal baskılar erken yaşlanma ve bezginliğe yol açar. Halbuki spor yapıp iyi ve doğru beslenmek insanın sağlıklı bir yaşam sürmesinde önemli bir etkendir. Ömrün uzunluğu, kalbin sağlığı, kaslar ve adalelerin güçlendirilmesi, stresten uzak durup depresyonun önlenmesi için hep spor yapmak etkili bir araçtır. Günümüzde dünyanın dört bir yanında spor yapmak önemli bir mesele olarak ele alınmaktadır. İnsanların büyük bölümü, özellikle de gençler, spor yapıp kimileri de profesyonel olarak sporu devam ettirirler. Kimi insanlar amatör, kimileri de profesyonel sporculardır. Kimileri sporu izlemeye ve taraftarlık yapmaya, kimileri de spor alanlarında yer almaya ilgi duyuyorlar. İşte bu insanlar daha iyi yaşamanın bileşenlerinden biri olan spor yapmayı tanımışlardır.
Sporun ruhsal ve fiziksel, ayrıca toplumsal sağlıktaki öneminden dolayı hükümetler tarafından kamu spor alanlarının yapımına büyük önem verilmektedir. Farklı ülkelerde, özellikle de gelişmiş ülkelerde, bakanlıklar ve belediyeler toplumsal spor ihtiyacına karşılık vermek için statların, spor komplekslerinin ve spor kulüplerinin kurulması ve yapılmasına büyük önem vermektedirler. Televizyon, radyo, dergi ve kitle iletişim araçlarının önemli bir bölümü spor ve spor haberlerine ayrılmaktadır. Böylece sporun dünyada ciddi derecede önde olan meseleler arasında yer aldığı gözlemlenmektedir. Spor dallarında ise en çok tutulan futboldur.
Spor yapmakla daha sağlıklı uzuvlara sahip olabilirsiniz. Kasların gerilme kapasitesini arttırmak ve kalbin düzenli atması bir süre spor yapmak neticesinde elde edilebilir. Spor yaparak akciğerlerinizin kapasitesini artırıp sonuçta daha fazla oksijenden faydalanabilirsiniz. Gerçekte spor yapmak kalp damar sistemini de güçlendirip kalbi ve akciğerleri etkin ve daha iyi çalışmasına yol açar. Böylece spor yapmak kalp ve damar hastalıklarının azalmasında da büyük bir rol oynar. Tabii kalp ve solunum sistemleri sorunları yaşayanlar uygun ve sağlıklı şekilde spor yapmak için doktorlarına danışmaları gerekiyor.
Vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, gelişme ve hormonal sistemin güçlendirilmesi, vücuttan zehirlerin atılması ve de vücut uzuvlarının besin maddelerini emmeye hazır hale gelmesi spor yapmanın diğer avantajlarındandır. Kemiklerin güçlenmesi ve kemik erimesinin önlenmesi, bağ dokular, tendonlar ve adeli bağlarının güçlenmesi, kopma ve zarar görme ihtimalinin azalması spor yapmanın fiziksel getirilerindendir.
Spor yapmak ayrıca gerilmiş kasları normalleştirip yağlarınızın erimesine yardımcı olmak suretiyle istediğiniz kiloda kalmanıza yardımcı olur. Günümüzde vücut güzelliği ve uygun ağırlık çoğu insanların peşinde olduğu bir arzudur. Sürekli spor yapıp doğru beslenmek ise bu arzuya ulaşmanın en önemli sırrıdır. Tabii spor yapıp fiziksel faaliyetler ile daha sağlıklı ve daha güzel vücuda sahip olmayı başaranlar daha fazla özgüvene sahip olurlar. Bu kesim bu özgüvenlerinden dolayı toplumsal ilişkilerde de başarılı insanlar olma şansları başkalarına göre daha yüksektir.
Spor yapmak fiziksel gücünüzü artırmanın yanı sıra vücudu da erken yorgunluktan uzak tutar. Spor alanındaki uzman doktorlara göre spor kimi büyük ağrıları ve fiziksel sorunları bile tedavi ediyor. Sporla vücudun emme ve boşaltma sistemi daha düzgün şekilde çalışmaya başlar. Özellikle bağırsak sistemlerinin güzel çalışması gibi kaslar ve sinir sistemi ve merkezlerinin daha koordineli çalışmasına da neden olup böylece düşünceye dayalı işlerde daha rahat iş yapmamıza da yardımcı olur. Stressel ve sinirsel sorunların ortadan kalkması ile insan daha aktif olur ve daha etkili faaliyetlerde bulunur. Ne demişler? Sağlam kafa, sağlıklı vücuttadır.
İslam açısından da hareketli olup spor yapmak her kişinin hayatının olmazsa olmazı olarak adledilmiştir. Bu semavi dinimiz açısından her kişi beden ve vücudunu korumakla mükelleftir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem insanın vücudunu koruması ile ilgili şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın senin üzerinde hakkı vardır. Vücudunun da, ailenin de senin üzerinde hakkı vardır. Bu değerli hadiste göze çarpan nokta ise Peygamber Efendimizin vücuda ve sağlığa verdiği önemin o kadar büyük olduğudur ki onu Allah'ın hakkı ve ailenin hakkı yanında zikretmiştir. Hatta aile hakkından daha önce söylemiştir. Bu hadis bize insanın Allah'ın hakkını ve ailesinin hakkını vücudunun sağlıklı olması halinde ödeyebileceğini göstermektedir.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İslam toplumu lideri ve İslam ordusu komutanı olarak da ashabının askeri kabiliyetlerini ve gücünü geliştirmek ve artırmak için yarışmalar düzenleyip kimi zaman kendileri de bu yarışmalara katılan biriydi. Peygamber Efendimiz açısından atçılık, okçuluk ve yüzme sporları en değerli sporlardandı. Rivayetlerde de Peygamber Efendimizin at yarışları düzenlediği ve kazanana birkaç miskal gümüş ödül verdiği anlatılmaktadır. Allah Resulü açısından okçuluk en değerli İslami spordur. Rivayetlerde de ebeveynlerin çocuklarına okçuluk öğretmesinin bir hak olduğu anlatılmaktadır. Allah Resulü bu konu hakkında şöyle buyurmuşlardır. Ebeveynlerin çocuklarına okuma yazma, yüzme ve okçuluk öğretmesi ve onları iyi ve helal yemekle beslemesi bir haktır.
Tüm kişiler spor yapmaya ihtiyaçları olduğu halde bu alanda ihmalkar davrananlara pek sık rastlıyoruz. Kimileri spor yapmanın sadece spor kulüplerinde ve salonlarında yapılabileceğini düşünüyorlar. Ancak sporun illaki masraflı ve yorucu olmasına gerek yok. Sabahleyin yapacağınız egzersiz, günlük yürüme ve koşmalar da masrafsız sporun örnekleridirler. Bu tür spor yapmak da sizin sağlığınızı artırıp sonuçta hayatınızın kalitesini de etkilemektedir.
Spor çocuklar ve gençler için de büyük bir öneme sahiptir. Doktorlar genel olarak gençlerin yaş, fiziki durumu, ilgi alanı ve gelişme evrelerine uygun olarak fiziksel faaliyetleri onlara önermektedir. Yapılan incelemelere göre çocuklar ve gençler dönemimizde aktif ve hareketli değillerdir. Böylece bu hassas kesim daha çok kalp hastalıklarından korunmak ve sağlıklarını uzun süre için garanti altına almak için spor yapmaları gerekir. Düzenli beden faaliyeti ve spor çocuklarda kemiklerin gelişmesi, kiloların dengelenmesi ve sonuçta kalp damar hastalıklarından korunmasına yol açar. Doktorlar bu hususta önemli bir noktaya değinmektedirler. Onlara göre gençlik ve çocukluk çağında spor yapmayanların orta yaşlarda kemik erimesine yakalanmalarının ihtimali de yüksektir. O zaman hep birlikte daha sağlıklı ve daha iyi bir yaşam için spor yapıp çocuklarımızı da çocukluğu döneminden itibaren spor yapmaya teşvik edelim.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri sohbetimizin 11. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in yaşamının bir başka bölümünü ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşamının çocukluk dönemini gözden geçirdik ve o Hazret dünyaya gelmeden önce babası Abdullah'ı kaybettiğini, daha sonra 6 yaşına geldiğinde annesi ve 8 yaşına geldiğinde de dedesi Abdülmuttalip vefat ettiğini anlattık. Abdülmuttalip ise vefat etmeden önce Muhammed'i amcası Ebu Talib'e emanet etti ve gerekli tavsiyelerde bulundu.
İslam peygamberinin amcası Ebu Talib seçkin ve saygın bir insan ve Kureyş'in önde gelen büyüklerinden biriydi. Abdülmuttalip vefat ettikten sonra Hazreti Muhammed amcası Ebu Talib'in evine yerleşti. Ebu Talib davranışları asla başka çocuklara benzemeyen yeğeninin davranışlarını hayretle karşılıyordu. Muhammed hiçbir zaman kendi yaşıtları gibi yemeğe karşı hırslı değildi. Genellikle az yemekle yetinir ve yemekte aşırıya kaçmaktan kaçınırdı. Muhammed elini yüzünü, üstünü, başını sürekli temiz tutar ve saçlarını düzeltirdi. Ebu Talip şöyle anlatıyor. Ben ondan asla yalan söz duymadım. Çocuklarla oynamaya rağbet göstermez, yalnız kalmayı ve bir köşeye çekilmeyi sever ve her halükarda tevazulu davranırdı.
Bugün hiçbir araştırmacı İslam peygamberinin çocukluk çağından ergenlik çağına ve daha sonra da gençlik çağında ve yetişkinliğinde en ufak ahlaki veya ruhi sapkınlık yaşadığını iddia edemez. Tarih büyük insanlar konusunda daha hassas, daha titiz ve daha meraklı olmasına karşın o hazretin hakkında en ufak bir sapma veya yanlış davranış kaydedilmemiştir. Allah Resulü'nün yaşam tarihi, cahiliye kültürü ve değerleri o hazreti asla etkileyemediğini gösteriyor. Nitekim o hazretin davranışlarında en ufak çirkin bir hareket veya uygunsuz bir söz görülmedi ve Hicaz Yarımadası'nın onca fasık ortamında tertemiz ve pak kalmayı başardı.
Muhammed artık ergenlik çağına gelmişti ancak o hazret kendine özgü özellikleriyle kendi yaşıtlarından çok farklı görünüyor ve zamanının büyük bir bölümünü düşünerek geçiriyordu. Allah Resulü babası, annesi ve dedesinin vefatından sonra yıllarca sevgili amcası Ebu Talib'in sıcak yuvasında ve kucağında büyümüştü. Ebu Talib Muhammed'i çok severdi ve onun bakımında elinden geleni yapıyordu. Bu aşk ve sevgi ise yetim kalan genç Muhammed'in acılı yüreğine merhem oluyordu. Bir gün Ebu Talip diğer bezirganlarla birlikte ticaret etmek maksadıyla Şam diyarına gitmeye karar verir. Amcasının yolculuk hazırlıklarını ve bir süre ondan uzak kalacağını duyan genç Muhammed üzüldü ve içine gam ve hüzün çöktü. Muhammed, keşke amcam beni de bu yolculuğa götürse diye arzu etti. Çünkü Muhammed için amcası Ebu Talip'ten uzak kalmak çok zordu. Muhammed'in annesiyle beraber Medine yaptığı son yolculuğun üzerinden yıllar geçiyordu. Muhammed bu yıllarda Mekke'den asla ayrılmamıştı. Oysa o hazret çok meraklı bir ruha sahipti ve sürekli bilinmeyenleri öğrenmek peşindeydi. Kuşkusuz bu yolculuk onun meraklı ruhunu bir nebze olsun tatmin edebilirdi.
Şam yolculuğu şevki o kadar büyüktü ki sonunda genç Muhammed amcasının yanına gitti. Ebu Talip başkaları ile beraber yolculuk için hazırlık yapıyordu. Ebu Talip bir devenin üzerinde oturmuş kervanın işlerine çeki düzen veriyordu. Genç Muhammed amcasının bindiği devenin dizginini tuttu ve gözlerine yaş dolduğu bir vaziyette şöyle konuştu. Amca, ne olur eğer beni de beraberinde götürsen? Muhammed'in yüzündeki hüzün Ebu Talib'in kalbinde büyük bir fırtına kopardı. Yeğeninin üzüntüsünü gören Ebu Talib deveden indi ve onu kucakladı ve şöyle dedi. Muhammed'im bilirsin ben senin üzüntüne asla katlanamam. Ebu Talip elleriyle yeğeni Muhammed'i okşamaya ve sevmeye başladı ve ardından yolculuğun tüm tehlikelerine ve zorluklarına rağmen onu da Şam'a götürmeye karar verdi. Muhammed bu haberi duyunca çok sevindi ve sonunda amcasıyla beraber Şam kervanına katılarak yola çıktı.
Şam kervanı Mekke'yi saran dağları geride bıraktı ve Muhammed'in alıştığı kent yavaş yavaş gözlerden kaybolmaya başladı. Muhammed çevresini seyrediyordu. Ovalar, çöller, doğal manzaralar hepsi Muhammed'i coşturuyor ve içinde büyük bir şevk yaratıyordu. Bu yolculuk o hazretin 12 yaşındayken en güzel anılarından biri oldu. Duayı seyretmek genç Muhammed'in içinde hoş bir duygu yaratıyordu. Şam kervanı birçok yöreyi geride bıraktı ve daha sonra bir zamanlar Semud kavminin yaşadığı yöreye geldi. Ebu Talip bir zamanlar güçlü ve zengin bir kavim olan ancak Allah'a itaatsizlik yüzünden başlarına büyük bir azap nazil olan Semud kavminin öyküsünü anlattı. Kentler, insanlar ve çeşitli inançları ve ayinleri, rengarenk doğa, dağlar, dereler, ovalar, çölün yıldızları, geceleri hepsi genç Muhammed'e birer ders gibiydi. Muhammed meraklı bakışları ile her şeyi titizlikle gözetliyor ve aklında tutuyordu. Bu gözlemlerin yarattığı mutluluk yolculuğun yorgunluğunu gidermesine yardımcı oluyordu. Öte yandan amcası Ebu Talib'in yanında olması da ona büyük bir huzur ve güven veriyordu.
Kureyş kervanı günlerce yol kat etmiş ama hala Şam'a varamamıştı. Ebu Talip kervandakilerin yüzünde yorgunluk izlerini görünce geceyi Basra adında bir bölgede geçirmeye ve orada dinlenmeye karar verdi. Kervan bir tepenin yanında durdu. Tepenin üzerinde ise bir manastır vardı. Bu manastır o çağda büyük ün yapan Hristiyan rahip Bahira'ya aitti. Manastırında ibadetle meşgul olan Bahira, ilim ve hikmet ve kemal sahibi bir insandı. Bahira, Tevrat ve İncil'den bazı sırları biliyordu. İnsanlar yakın uzak her yöreden Bahira'yı ziyarete geliyorlardı. Hristiyanlar Bahira'ya büyük saygı duyuyordu. Bahira, Kureyş kervanı geldiğini duyunca onların yanına bir elçi gönderdi. Elçi Ebu Talib'e Bahira'nın onu yemeğe manastıra davet ettiğini söyledi. Ebu Talib Bahira'nın davetini kabul etti ve Muhammed'e kervanın yükünü gözetlemesini söyledikten sonra diğerleriyle birlikte Bahira'nın ziyafetine gitti.
Manastırda büyük bir sofra kurulmuştu. Bahira kervan halkına bir hoş geldin dedi ve dikkatle hepsinin yüzüne baktı ve ardından şöyle dedi. Galiba sizlerden birini getirmemişsiniz. Kervandakiler de evet o bir genç şimdi kervanın yükünü gözetliyor diye karşılık verdi. Bahira onu da getirin dedi. Muhammed manastıra gelince Bahira meraklı bakışıyla ona baktı, ardından onun yanında oturttu ve çok saygı gösterdi. Yemekler yendikten ve biraz dinlendikten sonra kervanlıların hareket etme zamanı geldi. Bahira, Muhammed ve Ebu Talib'i bir köşeye çekti ve onlarla özel olarak konuşmak istediğini belirtti. Bahira sordu, "Ey Ebu Talib, acaba senin bu gençle bir akrabalığın mı var?" Ebu Talib, "Evet, o benim oğlum," dedi. Ancak Bahira şöyle dedi, hayır, onun anne ve babası olmaması gerekir. Anne ve babasını çocukken kaybetmiş olmalı. Ebu Talip şöyle dedi, evet, doğru söylüyorsun. Gerçekten ben onun amcasıyım ve şimdi ona bakıyorum. Bahira Muhammed'e döndü ve adını sordu. Muhammed adını söyledi. Bahira şöyle dedi, evet, doğrudur. Muhammed ya da Ahmet. Oğlum, seni Lat ve Uzza'ya yemin ettiririm. Muhammed şöyle dedi. Bana Lat ve Uzza'dan söz etme ki yeryüzünde benim gözümde onlardan daha menfur bir şey olamaz. Bahira onaylama anlamında başını salladı ve şöyle dedi. Seni Allah'ına yemin ettiririm ki sorularıma sadakatle cevap ver. Ebu Talip şöyle dedi. Emin olabilirsin. Ey büyük rahip, şimdiye kadar hiç kimse ondan doğru sözden başka bir şey duymamıştır.
Thank you.
İçini büyük bir şevk ve heyecan saran Hristiyan rahip Bahira sorularını art arda sormaya başladı. Ey Muhammed, söyle neyi daha çok seversin? Muhammed yalnızlığı diye karşılık verdi. Bahira sordu, yalnızken neyi düşünürsün? Muhammed şöyle dedi, yaratılışı, varlığı, hayatı, mematı ve başka alemi. Bahira sordu, dünyada gördüklerinden hangisini daha çok seversin? Muhammed şöyle karşılık verdi, doğayı ve doğada da gökyüzünü ve yıldızları daha çok severim. Bahira sordu, acaba çok mu rüya görürsün? Muhammed, evet ve daha sonra da uyanıkken de onları görüyorum dedi. Bahira güya hakikate ulaşmıştı. Büyük bir şevkle Ebu Talip'ten Muhammed'in sırtına iki omuzu arasına bakmasına müsaade etmesini istedi. Ebu Talip Muhammed'e baktı ve herhangi bir muhalefet işareti görmeyince sırtını Bahira'ya gösterdi. Bahira Muhammed'in sırtındaki beni yani peygamberlik mührünü gördü ve birden gözünden yaşlar akmaya başladı ve büyük bir heyecanla şöyle dedi. Onun tüm işaretleri semavi kitaplarda ve geçmişlerin haberlerinde anlatılanlarla uyuyor. O beklenen Ahmet ve Muhammed'dir. Selam olsun sana ey semavi kitapların sırrı. Sen Tevrat ve İncil'in gelmesini müjdeleyen ve geçmiş peygamberler işaretlerini beyan eden kimsesin.
Bahira Ebu Talib'e şöyle dedi. Senin yeğenini büyük bir macera bekliyor. O putları yok edecek ve küfür ve şirke son verecektir. O Adem'in en iyi evladı ve son ilahi peygamberdir. Yeğenini parlak bir gelecek bekliyor. Onu sıkı sıkıya koru. Ben kitaplarda bir gün o topraklardan geçeceğini okumuştum. Bu sözlerin ardından Bahira ayağa kalktı, gökyüzüne baktı ve ardından Muhammed'in yüzüne baktı ve derin bir ah çekti ve şöyle dedi. Keşke ömrüm senin çağrının haşmetini görecek kadar uzun olsaydı.
Birçok tarih yazarı Ebu Talib'in Bahira ile bu görüşmesinin ardından Şam'a gitmekten vazgeçtiğini ve Muhammed'i daha sıkı korumak için Mekke'ye geri döndüğünü belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve akâme s-salâte ve زكات ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümlerde anlatıldığı üzere camilerin en temel işlevi ibadettir. Cami aynı zamanda vaaz, hutbe, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dini merasim, itikaf ve benzeri faaliyetler içinde en uygun mekan sayılır. Eskiden camiler ayrıca gariban ve yoksul ve barınacak yere olmayan insanların da sığınağıydı. Ne zaman bir insan yolda kalır veya tanımladığı bir kente yolu düşerse cami onun sığınağı ve barınağıydı.
Asıl saadette Medine'ye gelen ve kalacak yerleri olmayan Müslümanlar camiye gelirdi. Mescid-i Nebi'nin kuzey kanadında büyük ve üstü kapalı bir alan caminin dışında ama hemen bitişiğinde yapılmıştı. Rampa veya eyvan anlamına gelen soffa adı verilmişti ve söz konusu Müslümanlar burada kalırdı. Bu camiye sığınan bu insanlar zamanla Ashab-ı Soffa adıyla ün yaptı ve dünyanın görece simgelerini bırakan ve ahirete yönelen ve yoksulluğu benimseyen insanların simgesi haline geldi. Ashab-ı Soffa gündüzleri yakıcı güneşten korumak için bu alanın çatısı altına çekiliyordu. Fakat geceleri caminin her tarafında uyuyabiliyordu.
Bilindiği üzere cami veya Allah'ın evinin bir hürmeti söz konusu ve zaruret icap etmediği müddetçe bu kutsal mekanda yatıp uyumaktan kaçınmak gerekir. İslam peygamberinden bir hadiste o hazreten şöyle buyurduğu rivayet edilir. Kim hiçbir mazereti olmaksızın camide uyursa Allah Teala onu devası olmayan bir hastalığa yakalatır. Kuşkusuz her ne kadar caminin hürmeti fazla olursa Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi gibi orada yatıp uyumanın sakıncası daha fazladır. Ancak ilginçtir ki Ashab-ı Soffa hakkında ve bu camide yatıp uyumaları konusunda anlatılan rivayetlere göre bu amelin İslami ahkamla çelişmediği yönünde. Zira Ashab-ı Soffa genellikle Medine'ye hicret ettikten sonra bağlı bulundukları aşirette veya kente evini, barkını ve mal varlığını bıraktıkları için yoksulluğu benimseyerek İslam dinini kabul etmişti ve bu yüzden camide yatıp uyumaları zaruret icabıydı.
Evet, cami garibanların ve yoksulların sığınağıdır. Ancak buna rağmen dilenme ve başkalarından para istemenin yeri değildir. Nitekim İslam peygamberi Soffa halkını ve tüm yoksulları camide dilenmekten men etmişti. Rivayetlerde de insanlar camilerde ve meclislerde açık ve aleni bir şekilde yardım talebinde bulunmaktan şiddetle men edilmişti. Çünkü cami ibadet, dua, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve bunun gibi amellerin yeridir ve bu yüzden camide namaz sırasında veya başka durumlarda dilenmek caminin şanına yakışmayan bir ameldir.
Burada üzerinde durması gereken önemli bir nokta dilenme ve sual sorma hükmünün yoksula bağışta bulunmanın hükmünden farklı ve tamamen ayrı bir mesele olmasıdır. Yani camide veya bir mecliste dilenme amelinin çirkinde yoksul ve dilenci insana yardımda ve bağışta bulunmanın sevabını etkilemez. Buna göre İslami muhaddislerin ve müfessirlerin Maide suresinin 55. ayetinde buyurdu, sizin dostunuz, velininiz ancak Allah'tır, Resul'dur, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler. İmam Ali'nin yüzüğünü camide ve rükû sırasında bir dilenciye bağışlaması ile ilgili olduğu konusunda hemfikir oldukları belirtilmeli. Yine camilerde mümin insanların bağışları ve infaklarının cemaat imamı veya hayırsever insanlarca toplanması ve bu yönde talepte bulunulması ve toplanan bağışların ve infakların yoksul insanlara yardım uğrunda harcanmasının da hiçbir sakıncası olmadığı belirtilmelidir. Çünkü bu amel dilenme mıstakı değil, insanların birbirine yardımda bulunmasıdır.
Değerli dinleyiciler, şimdi sizleri Yemen'in başkenti Sana'da El-Kibir Ulu Camii ile tanıştırmak istiyoruz.
Tarihi rivayetlere göre İslam peygamberi miladi 630 yılına denk gelen Kamiri 6. yılda ve Mekke fethinden önce Yemen'in tarihi kenti Sana'da El-Kebir Ulu Cami'nin inşaatına emretti. Tarihçilerinde ifade ettiği üzere Allah Resulü caminin mekanını ve kıblenin yönünü de belirlemişti. Böylece bu cami İslami dönemin en eski camilerinden biri ve Yemen'de inşa edilen ilk cami. Arkeolojik kazılarda caminin ilk kalıntıları hiç değişmeden kaldığını gösteriyor. Bazı arkeologlar ise bu caminin Gamdan Köşkü'nün kenarında inşa edildiğine inanıyor. Gamdan Köşkü, Yemen'in ünlü köşklerinden biri sayılır ve tarihçiler köşkü kimin inşa ettiği konusunda farklı görüşleri gündeme getirmiştir. Bazı tarihçiler de bu köşkü Hazreti Süleyman bin Davud, eşi Belkıs için inşa ettirdiğini belirtiyor.
Emevi halifelerinden Velid bin Abdülmelik, Sana Ulu Camii'ni Kamer'i 79 yılında genişletti. Daha sonraları ve zamanla camiye bazı bölümler eklendi. Bu cami, Sana'da inşa edilen diğer binalar gibi dış cephesinde duvarlarda ve pencerelerin çevresinde beyaz tuğladan şeritleriyle dikkat çekmektedir. Cami sütunların üzerinde yarı çember şeklinde kavislerden oluşuyor. Caminin iki minaresi bulunuyor. Bu minareler Kameri 6. yüzyılda restore edildi. Camide ayrıca üç büyük kütüphane de vardır. İlk kütüphane El-Mektebetul Maşrekiye adıyla anılan kütüphanedir. Ve Yemenli Zeydilerin en güçlü imamı Yahya Hamidi'nin döneminde ve 20. yüzyılda tamamlanmıştır. İkinci kütüphane ise El-Mektebetul Garbiye'dir ve el yazısı nefis kitaplar burada saklanır. Her iki kütüphane Sana Ulu Cami'nin güney kanadında yer alır. Üçüncü kütüphane en yeni olanıdır ve Mektebetul Evkaf adıyla anılır. Bu kütüphanede İslami el yazısı en nadir dini eserleri ve Kur'an-ı Kerim nüshalarını barındırır. Söz konusu nadide el yazısı eserler ilahiyat, hukuk, Kur'an-ı ilimler, tefsir, hadis, siyer, fıkıh, sözlük, edebiyat, şiir, tarih, siyaset, felsefe, mantık, nücum, tıp ve tarım üzerinedir.
İslam dünyasında yaşanan tatsız hadiselerin yüzünden birçok büyük kütüphane yıkılmış ve bu yüzden şimdi Kameri takviminin ilk yüzyıllarına ait başta Kur'an-ı Kerim nüshaları olmak üzere el yazısı nüshalar çok az bulunmakta. Fakat Sana Ulu Camii'nde deri üzerinde yazılmış ve 950 Kur'an-ı Kerim nüshasına ait olan yaklaşık 15 bin parça saklanmakta. Değerli hazine 1972 yılında caminin batı kanadının restorasyonu sırasında şiddetli yağmur yüzünden yıkılmasının ardından bulunmuştu. O sırada binada çalışan işçiler çatı ve tavan arasında bir boşluğu fark ediyor. Bu boşluğun içinde Kur'an-ı Kerim'in eski nüshaları bulunuyor.
Thank you. Arapçanın en eski hattı Hicazi hattıdır. Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı merkezler olan Mekke ve Medine Hicaz topraklarında yer aldığında bu hat Hicazi hattı olarak ün yaptı. Hicazi hattı sağ eğilimli, kesik ve aşağıya ve yukarıya uzanan hattır. Bu hattın örnekleri çok nadir bulunur ve dünya genelinde birkaç müzede bu hattın birkaç örneği bulunmaktadır. Ancak Sana Ulu Camii'nde bu hattın örneklerinden önemli sayıda eser bulunur. Gerçi Sana Ulu Camii'ndeki el yazısı örneklerin çoğu Kufi hattı ile yazılmıştır. Burada bulunan el yazısı örnekleri arasında İmam Ali aleyhisselam ve Zeyd bin Sabit ve Salman-ı Farsi'ye ait olduğu ifade edilen ve noktasız Kufi hattı ile yazılan Kur'an-ı Kerim'in bir nüshası vardır.
UNESCO Sana'da tarihlere belirlenen el yazısı eserleri içeren bir CD'yi Dünyanın Hafızası adlı programın bir bölümü olarak hazırladı. Bu CD'de Kamer'e 1. yüzyıla ait 40 kadar Kur'an-ı Kerim nüshası tanıtılıyor. Bu arada Kur'an-ı Kerim'in tarihi boyunca değişeni iddia eden şarkiyatçılar bu örnekleri gördükten sonra Kur'an-ı Kerim'in tarih boyunca bir tek kelimesi bile değişmediğini itiraf ettiler.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Bu bölümde İran sineması arenasında İranlı klasik sanatçıları tanıtacağız. Binçehre Bir Tarihe hoş geldiniz. Burada İran kimliği bulmacasının bir parçasına oluşturan insanların yaşam öykülerine dinleyeceksiniz. Burada dini ve etnik farklılıklarına rağmen diğer İranlıların yanında durarak bu toprakların tarihi, kültürü ve sanatı hakkında bütüncül bir resim oluşturanlardan bahsediyoruz. Yahudi İranlılar bu anlatının ayrılmaz bir parçasıdır. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayıp çalışmış ve yurttaşları ile birlikte parlama fırsatı bulmuşlardır. Bu bölümde İran sinemasının tarihinde bir yolculuğa çıkacak ve öncülerden ve stüdyolardan bu toprakların güvenli sınırlarında gelişip kendileri de birer bereket ve yaratıcılık kaynağı haline gelen film yapımcılarına ve sanatçılarına kadar İranlı Yahudilerin ayak izlerini takip edeceğiz. Binçehre Bir Tarih'in bu bölümüne katılın. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu bölümde hakkında daha az şey duyduğunuz bir yerle başlayalım. İran'da Horasan Yahudilerinin çabaları ile kurulan film stüdyoları. Bu yeni merkezler yapım, dağıtım ve insan kaynağı eğitimi için altyapıyı oluşturmuş ve çağdaş İran sinemasının teknik ve yönetim temellerini oluşturmuştur. Bugün tüm yapım döngüsünden sahne arkasındaki profesyonel düzene kadar apaçık görünen her şey oyuncuların omuzlarındadır. İran Yahudi toplumunun bir seyirci değil, bu toprakların kültür ve sanat sahnesinde sürekli bir oyuncu olduğunu gösteren öncüler. Hicri Şems'i 1330-10 yılında Habibullah Hekimyan, Velecullah Nesimyan ve Azizullah Kordvani adlı 3 Horasan Yahudisi Tahran'da sinema filmleri çekmek üzere stüdyolar kurdu. İran'daki ilk film yapım merkezlerinden biri olan bu stüdyolar İran sinemasının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Habibullah Hekimyan Hicri Şems'i 1330-10 yılında sinema stüdyosunun kuruluşunda etkili isimlerden biri ve Horasan Yahudi camiasının önde gelen isimlerinden biriydi. Anlatıla sinemaya dair derin anlayışı ile genç nesil İran sinemasının oluşumunda öncü bir rol oynadığını gösteriyor. Ferecullah Nesimyan bu stüdyoların kurulmasında ve yeni doğan İran sinema sahnesinde Hekimyan ile işbirliği yaptı. Azizullah Kordvani ile işbirliği, Meşet ve diğer bölgelerde film yapımcılığını destekledi. Azizullah Kordvani, Altın Çağ sinemasının kurucularından biri ve Yahudi camiasının sinema endüstrisindeki kültürel varlığının bir sembolü haline gelen Tahran, Nalezar'daki ünlü Sepide Tiyatrosu'nun sahibiydi. İran sinemasını daha sonra Fars filmi başlığı altında damga vuran bu iş isim, farklı etnik kökenlere ve dinlere katılım alanı açan İran'ın sosyal ve kültürel bağlamına ve kendi çabalarına dayanarak film yapımcılarına ve sanatçılara eserlerini üretip sunmaları için bir platform sağladı. 24 saat süren çabaları ile bu grup İran sinemasının giderek daha profesyonel bir yol bulmasına ve ülkedeki film yapımcılığının standartlarını yükseltmesine yardımcı oldu. İran'ın en önde gelen Yahudi oyuncularından biri olan Emin Eminov, Hicri Şems'i 1309-1931 yılında Meşhed'de Yahudi bir ailede doğdu. Babası Hacı İbrahim Eminov, dönemin kendini işine adamış bir iş adamıydı. Gölge, Hicri Şems'i 1338 gibi filmlerde rol almasının yanı sıra bu filmlerin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlendi. Bu çalışmalar Azizullah Kordvani tarafından Asr Stüdyosu aracılığı ile desteklendi. Emin Eminov o dönemin önde gelen Yahudi oyuncularından biriydi. Güçlü oyunculuğu ve kalıcı rolleri ile İran sinema tarihine adını yazdırdı. En ünlü filmi Gölge. Yalnızca İran'da değil, yurt dışında da gösterimi girdi ve büyük beğeni topladı. Bu başarı, çeşitli ve hoşgörülü İran kültürü ışığında İranlı Yahudi sanatçıların ulusal ve hatta uluslararası arenalarda başarılı bir şekilde parlayabildiklerini ve İran'ın çeşitli sosyal ve sanatsal alanlarda seyirci değil, etkili aktivistler olduklarını gösteriyor. İran toplumu ile dini azınlıklar arasındaki karşılıklı etkileşim ve bu sanatçıların sinema arenasındaki aktif varlığı yalnızca yüksek kaliteli eserler ortaya çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda İran sinemasının uluslararası alanda tanınmasını da sağladı. Bu sanatçıların yönettiği stüdyoların ürettiği eserler etkileyici hikayelere ve güçlü performanslar ile yerli ve yabancı izleyicilerin ilgisini de çekmiştir. Bugün çeşitli dini azınlıklardan bu sanatçıların yıllarca süren çalışmalarından ardından eserleri ve anıtları hala İran sinema tarihinde yer almaktadır. Stüdyolar kurmak, kalıcı filmler üretmek ve sanat alanında faaliyet göstermek bu etkili isimlerin başarıları arasındadır. Bu bölümde İran sinemasının tarihinde dinlere veya etnik kökenlere ne olursa olsun eserleriyle ölümsüzleşmiş birkaç Yahudi ismi tanıtarak devam edeceğiz. Bu isimlerden biri de çağdaş İran tarihinin önemli anlarını kamerasıyla kaydeden ve sinema sanatının farklı kültürler ve etnik kökenler arasında bir köprü olabileceğini gösteren belgeselci Menuçer Nesebi Teberi. Menuçer Nesebi Teberi, Hicri Şems'e 31 Tir 1320 tarihinde Mazenderan ilinde Babol'de doğdu. Yahudi ve dindar bir aileye sahip olan Teberi, kültürel bir ortamda büyüdü. Babası Asadullah, Babol'da doğmuş ve İran'da yerleşmiş bir Buharalı göçmeniydi. Annesi Heşmet Hekime ise Tahran'da doğdu. 5 yaşında okula başladı ve ilk ve orta öğrenimini Tahran'daki Allianz Okulu'nda tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra 17 yaşındayken Hicri Şems'i 1337 yılında macera dolu bir yolculuğa çıktı. Önce karadan Almanya'ya, ardından gemiyle Fransa'ya gitti ve sonunda 17 dolarla Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey iline vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığı 6 yıl boyunca kuaförlük ve kukla tiyatrosu yönetmenliği dersleri aldı. Ardından Jeremias Fotoğraf Koleji'ne gitti ve 2,5 yıl sonra Hicri Şems'i 1343'te fotoğrafçılık ve sinematografi bölümünden mezun oldu. Ancak Menuçer Nesebi Teberi yaşam yeri olarak Amerika'yı seçmedi ve memleketi İran'a geri döndü. İran'a döndükten sonra Tahran Üniversitesi'nde sinematografi eğitimini devam etti ve sanat kariyeri boyunca birçok film yönetip çekti. Öne çıkan eserler arasında İmam Hümeyni'nin İran'a gelişi Hicri Şems'i 1357, Pakistan halkı, Şabut ve Pesah bayramları gibi çeşitli konularda belgeseller yer almaktadır. Aylık Film Dergisi'nin editörü olan Mesud Mehrabi'ye göre Menuçer Nesebi Teberi'nin Yezidi Yargılaması belgeseli gerçi izleyiciye benzersiz bir doğruluk ve sadakatle doğrudan sunan neredeyse mükemmel bir haber belgeseli örneği. Menuçer Nesebi Teberi, Irak Bağız rejiminin İran'a karşı dayattığı savaşta cephelerde yer almış ve kutsal savunmanın Hicri Şems'i 1359-1367 önemli hayat kendisini kesildiğini de kamerasıyla kaydetmiştir. Cephelerdeki bu gönüllü varlığı onu İran Yahudi toplumunun saygın isimlerinden biri yapmıştır. Menuçer Nesebi Teberi, Hicri Şems'i 17 Haziran 1389 tarihinde vefat etti. Ancak adı ve bilimsel, sanatsal ve sosyal hizmetleri çağdaş İran tarihinde ölümsüzleştirmiştir. Çalışmalarından anısı olarak Hicri Şems'i 20 Ordubehş 1389 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu'nda anısına 26 fidan dikildi. Menuçer Nesebi Teberi eserleriyle sinemanın insanların ortak dili olabileceğini, coğrafi ve etnik sınırları aşan, kültürleri birbirine yakınlaştıran bir dil olabileceğini gösterdi. Fotoğraf makinesiyle yalnızca tarihi kaydetmekte kalmadı. Aynı zamanda İran kültürünü ve kimliğini de dünyaya tanıttı. Burada önemli olan nokta, Teberi'nin de İran İslam toplumunun birçok evladı gibi ana vatanında yetişebilmiş olmasıdır. İran'da sinema alanında kendini sınama, dünya standartlarında eser yaratma ve İran kültür toplumuna hizmet etme fırsatı da buldu. Toplum açısından bakıldığında o bir İranlıydı. Hangi dine mensup olduğu önemli değildi. Tıpkı bir hekim veya din öğretmeninin İran halkına hizmet edebildiği gibi Teberi de eserleriyle edebiyatın, kültürün ve sanatın bu topraklardaki tüm insanların ortak dili olduğunu kanıtladı. Teberi'den bahsedildiğinde aslında büyük ve ünlü isimlerin yanı sıra toplumun derinlerinde prestij sahibi olanların da olduğunu hatırlarız. O da onlardan biriydi. Eserlerine farkındalık ve kültüre adamış, İran'ın yeteneklerin yeşerdiği bir yuva, farklı sesli bir araya getirebilen güvenli bir yuva olduğunu gösteren bir İranlı din alimi. Bu bölümün devamında ise çağdaş kültürün etkili isimlerinden sinema perdesinin ötesinde bir isimle karşılaşıyoruz. Felsefe, edebiyat ve sanat tarihi alanlarında eserler vermiş bir yazar ve düşünür olan Yusuf İshakpur. Yusuf İshakpur, Hicri Şems'e 24 ismen 1318 tarihinde Tahran'da doğdu. Gençlik döneminden itibaren sanata ve kültüre büyük ilgi duydu ve bu ilgi onu sinema eğitimi olmak üzere de Fransa'ya götürdü. İlk olarak Louis Lumière okulunda sinematografi, ardından İleri Sinematografi Çalışmaları Enstitüsü'nde yönetmenlik ve kurgu eğitimi aldı. Ancak sinema ile sınırlı kalmadı. Yusuf İshakpur, Sorbonne'da felsefe, Paris Politeknik Üniversitesi'nde ise sosyoloji ve sanat tarihi okudu. Bu eğitim çeşitliliği sanat ve kültüre bakış açısına oldukça geniş ve derin kıldı. Sinema, sanat, felsefe, edebiyat ve sanat tarihi alanlarında 40'tan fazla kitap yayınladı. Önemli eserler arasında Kiarostami, Gerçeğin Önü ve Arkası, İran Minyatürü, Işığın Renkleri, Ayna ve Bahçe ve Komünizmin Çöküşünde Marx yer alıyor. Bu kitaplar İran ve diğer ülkelerde büyük beğeni toplamış ve çeşitli dillere de çevrilmiştir. Yusuf İshakpur aynı zamanda Paris Descartes Üniversitesi'nde profesörlük olarak görev yapmış ve kariyeri boyunca önemli ödüller almıştır. Bunlar arasında 1991 yılında Lokex ödülü ve 2001 yılında Fransız Ulusal Sinematografi Merkezi tarafından verilen Henri Guinet ödülü bulunmaktadır. Önce çıkan özelliklerinden biri kültürel bakış açısı ve İran kimliğiydi. Yahudi dinine bağlıları ne olursa olsun İshakpur eserlerinde Doğu ve Batı arasındaki kültürel farklılıkları her zaman ele almış ve edebiyat, felsefe ve sanatta İran kökenlerini keşfetmiştir. Kültür ve sanata bakış açısı onu dünyanın da önde giren İranlı entelektüellerinden biri yapan felsefi düşünce ve tarihsel doğruluğun bir birleşimiydi. Yusuf İshakpur, Hicri Şems'e 24 Mayıs 1400 tarihinde Paris'te vefat etti. Ancak eserlere ve düşünürlere İran ve dünyaya sanat ve kültür yolunda parlak bir ışık olmaya da devam ediyor. Evet, İran'ı farklı kılan şey bu çeşitlilik ve renkliliktir. Sadece bir halka veya bir dine değil, tüm çocuklarına yer açmış ve açmaya devam eden bir toprak. Aşağıda sevilen ve unutulmaz İranlı şahsiyetlerden biri olan sesi, mizahı ve sanatı ile İran evlerine tebessüm getiren Menuçer Azeri'nin hayatını anlatacağız. O sadece bir oyuncu veya konuşmacı değildir. İran'ın çocuklarına dinlere veya inançlara ne olursa olsun verdiği fırsatın bir sembolüdür. İşte tam da bu nedenle hayat hikayesi büyük hikayemizin bir parçasıdır. İran denen bir topraklarda da bir arada yaşamanın, dostluğun ve ilerlemenin hikayesidir.
Thank you.
Radyonun insanlar için ana mecra olduğu, televizyonun ise yeni yaygınlaştığı bir zamanı hayal edin. O dönemde sesler günlük yaşamda önemli bir rol oynuyordu. Ses bir evi kahkahalarla doldurabilir veya dinleyicilerin gözlerini yaşartabilirdi. Bu kalıcı sesler arasında en sevilenlerden biri Manuşer Azeri'ye aittir. Azeri sıcak ve samimi üslubuyla İranlı ailelere kahkaha ve enerji dolu anlar yaşatan bir yayıncı. Mizahçı ve sanatçıydı. Birçok kişi için adı yıllardır radyoda yayınlanan ve İranlıların hafızasında yer eden komedi programlarını hatırlatır. İran'da bile Menuşer Azeri'nin İran Yahudi cemaatinin kalbinden geldiğini çok az kişi bilir. Çünkü halk için sanatı önemlidir, din değil. Azeri Yahudi bir ailede doğdu ancak milli kimliği ve İranlı olması her şeyden daha önemliydi. Sanat ve medya alanındaki varlığı İran'ın tüm çocuklarına gelişme fırsatı veren bir ülke olduğunu gösterdi. Radyoda çalışırken tiyatroya, ardından da televizyona adım attı. Mizah dolu oyunları sade ve gösterişsizdir. Günlük hayattan ilham aldığı için insanların yüreğine işleyen bir sanat eseridir. O, sıradan bir sanatçı değildir. Sıradan insanlar için medya dünyası arasında bir köprüdür. Azeri'nin hayatı ve başarısı İran Yahudi cemaatinin hiçbir zaman kenarda kalmadığını da gösteriyor. İran toprakları tüm iniş çıkışları ile toplumun diğer kesimleri gibi onlara da yeteneklerini ifade etme ve ülkenin genel kültürüne katkıda bulunma fırsatı da sunmuştur. Menuşer Azeri'nin hayatının belki de en güzel yanı İran halkının hangi dinden veya kökenden geldiğini asla aldırış etmemiş olmasıdır. Önemli olan radyoda sesini duyduklarında veya sahnede konferans sergilediğini gördüklerinde dudaklarında bir gülümsemenin belirtmesidir. Menuşer Azeri ve diğer İranlı sanatçıları bir sanatsever İranlıların toplum bağlamında nasıl parlayabileceğinin de binlerce örneğinden sadece birkaçıdır. Sadece sanatçı olarak kabul görmekte kalmadılar. Aynı zamanda çok az kişinin uygulayabileceği bir popülerliğe de ulaştılar. Dini farklılıklara rağmen İran toplumu Azeri ve diğer sanatçıları kendilerinden biri olarak kabul etti. Sanatları din ve etnik köken sınırlarını aşarak sanatın tüm insanların ortak dili olduğunu gösterdi. Habibullah Hekimyan, Emin Emini, Yusuf İshakpur ve Menuşer Azeri İran sanat sahnesindeki tek başarılı isimleri değildir. İnsanat sanat camiası farklı 10 yıllarda birçok sanatçı yetiştirdi. Bazıları tiyatro ve sinemada, bazıları müzikte, bazıları da diğer kültürel alanlarda aktifti. Hepsi birleştiren şey İran'ın onlara yeteneklerini ifade edebilecekleri bir platform sunmuş olmasıdır. Bu yaygın varlık İran Yahudi cemaatinin kendisini sadece diğer halkalardan ayrı görmediğini aynı zamanda İran'ın genel kültürünün inşasında her zaman bir ortak olduğunu gösteriyor. İster mizah ve kahkaha alanında, ister müzikte, ister sinema ve tiyatroda olsun. İşte bu yüzden bugün Menuşer Azeri ve diğer sanatçılardan bahsettiğimizde aslında tek bir şahsiyetten değil, kültürel bir hareketten bahsediyoruz. İran'ın ortak evimiz olduğunu ve herkesin gelişmesi için bir fırsat olduğunu savunan bir hareket. Muhterem dinleyiciler, Bin Çehre Bir Tarih Podcast'ının bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Podcast'larımızın bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İranlı Yahudi sanatçı ve entelektüellerden bilgi almak istiyorsanız podcast'larımızın sonraki bölümlerinde de bizimle kalın. Sonraki bölümlerde İran'daki çeşitli sanatsal ve bilimsel alanlardaki ünlü Yahudilere ele alacağız. Podcast'imize abone olup ilgili arkadaşlarınızın ve dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Diğer bölümleri dinlemek, yorum ve önerilerinizi iletmek için lütfen iranradio.ir adresindeki web sitemizi veya sosyal medyadaki resmi sayfalarımızı ziyaret edin. Tarihi anlatılar, sesli podcastler ve ücretsiz özel içeriklerden de oluşan bir koleksiyon dizi bekliyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.